Gönül Sadası'ndan iyi akşamlar değerli dinleyenler. Bugün yine bir Gönül Sadası ile birlikteyiz. Aslında bu Gönül Sadası bu senenin son kaydı olacak. İnşallah Allah ömür verdikçe her sene belli bir miktar.
Kısmet inşallah.
Kısmet
inşallah.
Diyelim değil mi Kıymet Hocam?
Bu işe başlarken ben hani bir sene yapar bırakırız diye düşünüyordum. Sonra ikinci sene hadi iki olmaz da üç olsun dedik. Hadi dört olsun dedik. Vallahi gidiyor. Biraz şeyi azalttık. Kayıtlar daha çoktu. 20-22 yapıyorduk.
Evet.
Bu sene 12 oldu.
Evet.
Ne yapalım böyle yani. Biz de yaşlanıyoruz. Bakalım.
Ruh daima gençtir.
Ruh
Kıymet
daima
hocam.
Genç. Evet. Evet. Evet.
Gönlünüze bereket kıymetli hocam. Gerçekten genç dostlarımızdan çok güzel bir hüsnü kabul gördü bu program. Sayenizde
estağfurullah, estağfurullah. Bir bereket oldu.
Bir
Burası
bereket oldu, evet.
Çok bereketli ve mübarek bir yer, bir mikrofon. Tabii mikrofon değil burası, ses itibariyle bir zaviye, bir tekke, bir medeye, bir manevi merkez. Onların büyüklerin himmetiyle bu iş yürüyor. Biz de vesile oluyoruz inşallah yani.
Efendim benim şey çok dikkatimi çekti. Bazen diyorlar ya gençler işte güzel söze kulak vermiyorlar. Popüler kültürün malzemelerine kulak veriyorlar. Halbuki gençlerimizin ruhunda böyle bir arzu, heves, hasret de varmış.
Olmaz olur mu?
Çok büyük bir iltifat da oldu
Tabii,
programlara.
Tabii, tabii, tabii, tabii. Bir de biz yani kemmiyetçi değiliz, keyfiyetçiyiz. Bir kişi bile olsa o bir noktayı alır götürür, bir bayrağı gerektiği yere diker, bir emaneti sahip çıkar. Takdir Cenab-ı Rabbül Alemin'indir. Biz istikameti tutmaya çalışıyoruz. Ben de yapmaya çalıştım odur. Etrafımdaki insanlara da, çocuklarıma da, şimdi yeni yetişen torunlarıma da onu söylüyorum. Müstakim ol diyorum yani. Hazreti Allah utandırmaz seni diyor yani. Müstakim ol.
Kemiyetçi değil, keyfiyetçi olacağız.
Biz keyfiyetçiyiz. Yani keyfiyetçiyiz biz yani. Bir kişi bir kişiyle bakarız hadiseye. Ve önce kendimize bakarız. Şimdi bir istikamet başka bir yere gitti ama birkaç kelime daha edeyim.
Tabii buyurun efendim. Buyurun.
Önce kendimize bakarız. Kendimizin keyfiyetini tahlil ederiz. Akıl bali olduğumuzdan beri bu böyledir. Ondan evvel zaten çocukluk ama akıl bali olunca yani akıl hayrı ve şerri temiz eder hale gelince, ayırır hale gelince biz kendimize bakmak mecburiyetindeyiz. Ne kadar müstakim istikamet üzereyim. Bu son nefese kadar devam eder. Son nefese kadar işte insan kendi kendisini kontrol eder, teftiş eder, tahlil eder ve istikamet. Çünkü şeytan her an ifsadatında devamlıdır. Onun görevi de o. Bazen bir arkadaş üzerinden gelir. Bazen bir imkan üzerinden gelir. Bazen evladu iyal üzerinden gelir. Bazen mal üzerinden gelir. Dikkat etmemiz lazım istikamete.
Geçenlerde bir genç benden bir tavsiye istedi. Artık bizi de hocam sakalımız ağrıdı. Biz de tavsiye veriyoruz gençlere.
Ya, tabii Kemal Bey yani.
Eyvallah.
Sizde de ciddi bir emanet var yani.
İnşallah.
Tabii tabii.
Allah layık eylesin inşallah.
Elhamdülillah.
Dedim ki Allah'a dayan, sahiye sarıl, hikmete ram ol.
İşte bu kadar. Yol varsa budur bilmiyorum.
Başka yol.
Çıkar
evet. Yani genç dostlarımız Allah'a dayansınlar. Çalışmaya sarılsınlar.
Evet.
Gayrete sarılsınlar. Evet. Yenildik, pes ettik demesinler.
Yok böyle bir şey.
Yedi defa düşseler, sekizinci defa ayağa kalksınlar. Hayattan geriye anlatılmaya değer bir hikaye kalması gerektiğini unutmasınlar. Yani insan bütün bu hayatı boşa yaşanmış olamaz. Hakikaten bizden önce milyarlarca ruh yaşadı gitti. Bizden sonra da milyarlarca ruh yaşayıp gidecek. İnsan hayatı böyle bir ışık çakımı gibi... Sonsuz alemde bir ışık çakımı gibi bir acayip bir şey. Dolayısıyla buraya güzel bir sada bırakmak, hoş sada bırakmak.
Evet.
Hoş sada bırakmak. Yaptıklarımızla, söylediklerimizle, dokunduğumuz kalplerle. Bunun için sahaya sarılmak lazım, çalışmaya sarılmak lazım.
Tabii, tabii.
Benim hocam sizin de söylediklerinizden, hocamızın da söylediklerinden bir şey dikkatimi çekti. Özellikle bugün daha fazla dikkatimi çekti. Daha önceden de çok dikkatimi çekiyordu. Bazen insanlarda şöyle bir algı oluşuyor efendim. Yani algı operasyonları var, şöyle bilgi geliyor, popüler kültür bu kadar güçlü, kanallar bu kadar güçlü. Ben bir defa hocama arz etmiştim ya insanlar ümitsizliğe kapılıyorlar. Hocam çok büyük bir rahatlıkla kapılmasınlar efendim demişti. Yani insanda hakikaten kapılmamakla alakalı bir irade, bir güç, var esasında. Şimdi sizin insanın kendi hikayesini yazmakla alakalı da vurgularınız bana bunu hatırlatıyor. İnsanın kendi hayatıyla alakalı hiç şüphesiz maruz kaldığı birçok şey olabilir ama bunları reddedebilecek bir iradesi, gücü var. Bunu fark edip bu güvenle hareket etmesi çok önemli değil mi?
Şimdi müsaade buyursanız efendim ben iki filmden fragman. Ben eğitim saatlerinde iki filmden fragman gösteriyorum bazen. Bu filmler Abbas Kiarostami'nin Rüzgar Bizi Götürecek ve Krzysztof Kieślowski'nin Beyaz adlı filmleri. Şimdi iki sahne tasvir edeceğim muhterem hocam. Birinde adam bir mühendise otostop yapıyor. İran'ın böyle çöl gibi bir yerinde. Biniyor kamyonete. Mühendis arabayı kullanıyor. Kendisi de hikayesini anlatmaya başlıyor. Aga diye başlıyor. Aga beyim ben diyor ümitsizliğin doruklarındaydım. Bir gün bir dut ağacına çıktım. Dut ağacına ipi attım. İp tutmadı. Bir daha attım. Bir daha tutmadı. İşte saracak şeyi sonra boynuna kemer geçecek. Uğraşırken
intihar edecek.
Sabahın erken saatini gün ışırken çıktım diyor. Onu beceremedim. O arada bari bir iki dut yiyeyim dedim diyor. Bir dut aldım diyor. Çok şey tatlıydı diyor. Bir tane daha aldım diyor. Ya ne güzelmiş diyor dut diyor. Biraz daha yedim. Biraz daha yedim diyor. O sırada ben dutları yerken diyor gün iyice ağardı diyor. Okul çocukları okullarına giderken beni gördüler ağacın tepesinde. Amca bize biraz dut silkelesene dediler diyor. Onlara dut silkeledim diyor. Onlar dutu yediler. Mutlu oldular diyor. Şen şakrak şey gittiler. Ya bu dut beni bu kadar mutlu etti. Bu çocukları mutlu etti. Bizim hanımı da çok mutlu eder dedim diyor. Dut topladım diyor. Eşime götürdüm diyor. Dutla kahvaltımızı yaptık diyor. Aga diyor benim hayatımı bir dut kurtardı.
İşte o kadar. İşte o kadar.
Ya dünyadan gelip geçiyoruz. O dutun tadı, kirazın tadı. Efendim bunlar ne kadar anlamlı şeyler. Cenab-ı Hakk'ın büyük ikramları görmesine bilene, o dutun içindeki mucizeyi görmesini bilene, hayatın içindeki mucizeyi görmeyi bilene. İkinci filmimizde bir arkadaş yaşamaktan bezmiş, diğer arkadaşına yalvarıyor, diyor ki ben kendim yapamıyorum, bir tenha bir istasyona gidelim, istasyon durağına, terk edilmiş bir istasyon durağına, silah bu, benim kalbime kurşunu sık, ben bu dünya acımı bitir diyor. Öncesinde ben böyle yorumluyorum daha doğrusu. Biz sahnede şunu görüyoruz. Bir kurşun sesi, çok üzgün iki adam, adamlardan biri küt diye yere düşüyor. Anlıyoruz ki arkadaşlardan biri kurşunu sıktı diğerinin kalbine. Neyse düşüyor, bir süre sessizlik oluyor. Tabii yönetmen bizi havaya sokuyor iyice. Sonra birdenbire o düşen adam gözlerini açıyor. Ölmemiş. Şaşkınlıkla arkadaşına bakıyor. Arkadaşı diyor ki bunu kuru sıkı doldurdum. Şimdi diyor bak diyor gerçek kurşunu koyuyorum diyor. İstiyor musun gerçekten diyor. Orada o muazzam bir sahne. O ölmeyi isteyen adam hayır anlamında başını sallıyor. İkinci bir şans verildi ve ikinci şansta yaşamayı tercih etti.
Yaşamayı tercih etti.
Bazen de bir varoluşçu bir yazar var, o diyor ki hayatını ikinci sefer sanki ilk seferinde yanlış yaşamışsın gibi bu sefer doğru yaşa diyor. Sabah uyandığında. Aslında nefis muhasebesi, insanın sürekli kendini sorgulaması, her gün yeniden doğmak. Ne dersiniz?
Tabii. Ama işte yanlış yaşamışsın, doğru yaşa dediği zaman elimizde bizim bir kıstaslar manzumesi olması lazım. O ne?
Evet.
Bu ben yani işte 40'lı yaşlarda, 50'li yaşlarda Camus'u, Sartre filan yani bayağı ciddi okudum defaatle. Merak sayakasıyla okudum. Bir resim çıkıyor orada. Tabii daha evvel Shakespeare'e biraz bakmıştım, Ibsen'e bakmıştım filan filan. Çıkan resim şu. Batılı insanda da yani insan olmak hasebiyle bir lütfu ilahi olarak hayal halinde bir kıstaslar manzumesi var. Ama detaylar kaybolmuş. Neye göre kendini kıyaslayacak adam? Son geldiğim nokta şudur. Onu hemen arz edeyim. Kıstaslar manzumesini eğer bir insan grubu koymuşsa onun normal hayatın akışı içinde, rutinler içinde etkisi var. Ama hayatın ekstrem noktalarında onun etkisi kaybolup gidiyor. Diyor ki bu da beşer, ben de beşerim. Yani o koymuşsa ben de koyarım bir tane diyor adam. Veya çiğnerim ne olacak diyor. Çünkü müeyyidesi yok, yaptırımı yok yeni tabirle. Eğer o kıstaslar manzumesi aşkınsa, mütealse, İslami şeyle söyleyelim kavram, ıstılahlarla Cenab-ı Rabbül Alemin tarafından vaz olunmuş ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bizlere tebliğ buyurulmuşsa, o artık mukaddes. Onu aşamaz. İnanıyorsanız onu aşamazsınız. Dersiniz ki bunu aşarsam hem ruhu Resulullah'ı rencide etmiş olurum, hem Cenab-ı Allah'a isyan etmiş olurum. Madde bir. Sonra bunun bu dünyada bir yaptırımı, bir meyresi vardır. Esas sıkıntı ahirettedir. Ben bunun hesabını nasıl veririm? Yapamazsınız. Dolayısıyla kulun koyduğu referanslarla Allah'ın koyduğu kurallar arasında ciddi bir fark vardı inanan insan için. Batılı insan arar, aramaktadır. Allah nasip etti, modern batılı insan, Türk ama modern batılı insan tipinde yetişmiş insanlarla tanıştım. Onların bu çağda yaşayan bir manevi mürşide nasıl intisap ettiklerini görebildiğim kadar gördüm. Onlarla konuştum, o muhitlerde bulundum, şunu hissettim. Yani bu insanlar benim hiç denemediğim tarzda bir hayat yaşamışlar. Modernist bir hayat yaşamışlar. Rasyonel ve içgüdüye benim anladığım kadarıyla öyle pek fazla, hatta hiç sınır getirmeyen bir hayat yaşamışlar. O hayatın boşluğu bunları fevkalade rahatsız etmiş. Bir şeyler aramışlar. Ararken bir zatla karşılaşıyorlar. O zatın getirdiği kurallar bunlara çok fazla yük tahmin etmiyor. Çünkü o zat bunların eser problemini çözüyor. Varoluş problemini çözüyor. Niye bu dünyadayım? Hayatımın manasına, gayesine ve ne yapmalıyım? O itminan ruha geldiği zaman o zatın koyduğu kurallar yapması, o kendisi koymuyor, naklediyor yani kurallar. Hep gayet hoş oluyor, çok güzel oluyor. Neticede sabit referans dediğimiz bizim, yani ahkam, hükümler ve onların açıklamalarıyla beraber inanan insan için hayatın manası başka. Sabit referansı beşer koymuş. Oradaki sabit referans insan varlığında daha hafife alınıyor ister istemez. Diyor ki tamam koymuş ama şu şu şu şartlar altında koymuş. Benim şartlarım değişti. Dolayısıyla o da bugün gelseydi bunu böyle yorumlardı. Ben de böyle yorumluyorum. Ama Cenab-ı Allah'ın koyduğu kaidelere, emirlere ve nehilere bağlı insan şöyle düşünüyor. Şartlar değişti. Peki ilmi ilahi bu şartları bilmiyor muydu? Bilmez olur mu? Bilmezse ilmi ilahi olmaz zaten. Ona mutlak bilgi sahibi olmaz. Demek ki bir hikmet var. Ben o hikmeti bilemiyorum ama demek ki var. İslam'a modernist gözüyle bakan müsteşriklerin ve onların Türkiye'deki uzantılarının yanıldığı nokta burasıdır. Yani 1400 sene evvelki ahkamla bugün amel edilir mi? O ahkamı, şu soruyu sormuyorlar. O ahkamı koyan otorite kimdir? O otoritenin nitelikleri nelerdir? Beşeri olarak baktığınız zaman 1400 sene evvelki otorite bir takım kurallar koydu. Onlar bugün çalışmaz. Zaman değişti. Peki o otorite eğer beşerse, ki mesela Batı kilise tarihinde o otorite beşer ve hakikaten çalışmıyor. İşte iyi kötü gene biraz bilim tarihi filan filan okuyunca bunu da hemen söyleyeyim. Bu tabii sohbet böyle akıp gidiyor. Moderniteyi anlamak istiyorsanız kilise tarihini okumak mecburiyetindesiniz. Kilise çünkü modernitenin tam karşıtı, her şey zıttıyla kayım. Kilise tarihini bilmezseniz moderniteye tam oturtamazsınız yerine. Montesquieu'yu da anlamak için 14. Louis'e ve Fransız tarihine bakacaksınız. Kuvvetler aralığı nereden geliyor? Bunlar benim basit tespitlerim. Ama şöyle, yani bu vakte kadar okuduklarımdan çıkan tespitler. Daha üzerinde düşünülecek, tartışılacak, geliştirilecek. Magna Carta'ya da geçen hafta konuşmuştuk yani. Bunlar benim şu andaki bilimsel paradigmanın benim erişebileceğim kaynaklardan çıkarttığım, yaptığım tespitler. Üzerinde konuşulabilir bir ara aşamadır. Neticede sabit referansı, yani ahkamı ve nehileri koyan merciğin niteliğine bakacaksınız. Bu bir Cenab-ı Zülcelal ilmi ilahisi ve mutlak bilgi sahibi. Bu çağın, inanan insan için söylüyorum bunu, bu çağın nasıl değiştiğini, nasıl insanların geldiğini, hayat nasıl aktığını bilmemesi zaten o Rab olmaz.
Tabii.
Dolayısıyla bir Müslüman hadise şöyle bakar. Demek ki bu ahkam halen geçerliyse, emir öyleyse, bu çağda Cenab-ı Allah'ın bilgisi dahilinde ve ol emriyle olmuşsa, o da çok mühim, ol emriyle olmuşsa, demek ki benim anlamadığım, bilmediğim bir hikmet var. O hikmeti bulmaya çalışayım. Bulamadığım zaman da emre ittiba edeyim ama hikmet üzerinde düşüneyim ki içim rahatlasın. Derviş Baba da o öyle, o bilir o diyor. Ben karışmam işine diyor. Devam ediyor hadiseye. O real hayatı yaşıyor. Öteki de lazım, bu da lazım. Yani Derviş Baba da lazım. Hakim, bilge de lazım. Bilge düşünecek, açıklayacak, çünkü zihin sorar. Zihin sorar. Derviş Baba da pratiğine bakar işin yani. Onun bir bildiği vardır. Ben ona karışmam der. İşini görür. Pratiğe bakar. Neyi ne kadar yapabilirim'e bakar. Önü kesilmişse yan yola sapar. Yan yolu kesilmişse sabreder. Nazara gelir. Bilmem ne yapar. Tek ayağı sedd olundu mekanlar. Peki Türkiye'deki dini mistik terbiye bitti mi? Bitmesine gerek yok ki. Kahvede otururlar, konuşurlar. O ona halde anlatır. Öteki ona ilacını söyler. Hadi alakma giderler yani. Mekan kapatılsın. Hiç mühim yok. Mühim değil. Mekan bir görünüm bir yerde iyi oluyordu yani müesses haline gelmeye. Ama mistik hadise devam etti.
Efendim, aklıma siz bunları anlatınca bir hikaye geldi. Fatih'te bir meczup insanları döndürüp döndürüp Allah var diyormuş. Birisi demiş ki, biliyoruz ya demiş, Allah var. Demiş ki, bildiğin gibi değil demiş.
Güzel. Gibi değil. Çok güzel.
Çok mühim. Çok mühim.
Evet.
Çok mühim. Bildiğin gibi değil. Kimsenin bildiği gibi değil zaten. Necip Fazıl bilinmez meşhur diyor ya Necip Fazıl. Kimsenin bildiği gibi değil. Zaten biz onu bilsek o Allah olmaz o. Bildiğin gibi değil ya. Muhteşem. Bak Allah ona söyletiyor.
Tabii. Bu bilginin referans olarak kendi kimliğimizin kerteriz noktalarını, uygarlığımızın kerteriz noktalarını alması, referanslarını oradan çıkarak kendini tanımlaması meselesinde bize neler söylersiniz hocam?
Şimdi ben Vefa Lisesi'nde okudum. Sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okudum. Sonra akademiye, yine İTÜ'de intisap ettim. İTÜ'de akademik hayata devam ederken bir Amerikan var. Daha sonra bir de Belçikan var. Yani bunu şunun için anlatıyorum. Modernist bir eğitimden geçtim. Teknik eğitim aldım ben. Matematik, fizik, mekanik, mühendislik vesaire vesaire. Daha sonra tabii işte yaş ilerleyince farklı meraklar eskiden beri de vardı. Şunu gördüm. Her medeniyet tasavvuru kendi bilimsel paradigmasında üretmek mecburiyetindedir. Dolayısıyla modernite de kendi bilimsel paradigmasını üretmiştir. Bu şu demek, bilim bir takım kavramları tanımlayarak ve önce seçiyor, sonra tanımlayarak başlıyor. Önce seçiyor, sonra onlara birer elbise giydiriyor. Şumul ve muhteva elbisesi giydiriyor. Sonra bunların aralarında bir ilişki kuruyor. Bunu yaparken kullandığı vasıta akıl. Onun dışına çıkmaz. Modernin batı bilimi bu. Yani burada Kuhn diye bir adam gelmiş. O işte
bilimsel devrimlerin
yapısı kitabında diyor ki her bilimsel hareket bir paradigmaya istinad eder. Zihinsel bir yapılanma istinad eder. Belli kavramlar vardır ve lojik bu kavramlarla çalışır. Ancak öyle bir an gelir ki kavramsal yapıda bir değişiklik olur, paradigma değişir diyor. Bakış değişir hayata. Peki nasıl değişir onu biz bilemeyiz diyor. Onu akıl izah edemez. Bir şimşek çakar, bir başka düzlemde bakmaya başlar. Her bilimsel paradigma yatay bir düzlem düşünün. Siz yaptığınız araştırma o yatay düzlemin ilerlerinde bir yerlere ışık tutuyorsunuz. Ama sadece o yatay düzlemde paradigma değiştiği anda başka türlü bakıyorsunuz. Ben onu şöyle yorumluyorum. Sizin zihninizdeki kavramsal yapı değişiyor. Hayata baktığınız zaman, insanlara baktığınız zaman, fizik aleme baktığınız zaman bazı parametreleri ehemmiyetsiz görüyorsunuz. Bazı parametreleri önemli görüyorsunuz. Ehemmiyetsiz parametreleri ikincil bırakıyorsunuz veya ihmal ediyorsunuz. Almıyorsunuz modelinize. Birincil parametreleri alıyorsunuz. Ve bir yapı kuruyorsunuz. Eyvallah, tamam. Şimdi bu çalışmalar akıyor ya. Bir şey okudum. 8-10 sene önce bir ilahiyat camiasından bir hoca, bir hanımefendi hoca demiş ki gezegenleri eliptik yörüngede melekler tutuyorlar. Bilim camiasından buna çok sert bir tepki gelmiş. Şimdi ben sadece akıl ve felsefe yönünden bakıyorum. Bilimin melekle ilgisi yoktur. Bu laf bilimsel değildir diyebilirsiniz. Ama hangi bilimsel değildir? Burası çok önemli. Modernist bilim istikametinde bilimsel değildir diyebilirsiniz. Çünkü sizin duyu organlarınızla algıladığınız, zihninizle modellediğiniz bir astronomiden bahsediyoruz. Başka bir şey yok elinizin altında. Duyu organlarınız var ve zihin. Peki sezgileriniz ve imanınız? Peki aynı o melekler, inanan bir insan için konuşuyorum şimdi, bir Müslüman meleklere inanıyor. O melekler vazifelendirilebilir, gezegeni eliptik olarak tutar. Yine Kepler kanunları geçerlidir. Melekler ona uyuyorlardır. Hmm. Peki Kepler kanunlarını kim vaz etti? Johannes Kepler. Tycho veya Tycho Brahe. Bunları kim vaz etti? Soru bu. Modernite bunu söylemiyor. Ezelden bu böyledir diyor. İslam diyor ki Cenab-ı Rabbül Alemin vaz etti. Vaz ettiği gibi kaldırabilir de. Lav edebilir de. O zaman kıyamet kopar diyor yani. Modernitenin bu konuda kopar veya kopmaz konusunda söyleyecek bir şey yok. Hı hı. Bir kabul yapıyor. Cenab-ı Allah'ın vaz ettiğini veya vaz etmediğini söyleyemez. Çünkü onun sahasında değil. Ama bir Müslüman inandığı için söyler. İşte paradigma buradan fark ediyor. Böylece siz tabiat kanunlarının mümkün olduğunu görüyorsunuz. Zorunlu, zaruri olmadığını anlıyorsunuz. Hı. Vaz eden kaldırabilir diyorsunuz. Halbuki batılı bu zaruridir diyor. Bunun dışında başka bir hayat yoktur diyor. Ve siz onu zihinsel ve duygusal hiyerarşinizde bir yere koyuyorsunuz. O da sizin gibi yaratılmış oluyor. Abdiyeti var onun da yani. Mutlak değil. İTÜ'de okurken biz Newton'u tanıdık. Newton mühim bir adam. Statik, dinamik okurken hoca onunla başlar yani Newton. Ama Newton'un mistik boyutunu hiç söz etmezler. Halbuki Newton'un çok ciddi bir mistik boyutu var. Ya Rabbi diyor, tabii o Tanrı. Yani o kadar dakik bir sistem ki bu diyor. Bunun karşısında huşu duymamak mümkün değil diyor yani. Büyük bir dini vecle. Zaten kitabın adı doğa felsefesidir. Mekanik değildir.
Teknik, mekanik bir şeyden bahsetmiyor. Felsefi bir şeyden bahsetmiyor. Bilgisi arttıkça da imanı artıyor değil mi hocam?
Evet yani en azından hayreti ve hayranlığı artıyor yani tabii.
Bendeniz de efendim sözünüzü bağla keseyim.
Estağfurullah.
İkinci sınıfta fizyoloji dersimiz vardır bizim tıpta. Vücudun nasıl işlediğini anlatan bir derstir. Yani işte kan nasıl oluşur, dolaşım nasıl gerçekleşir, sinirsel iletişim nasıl, vücudumuz denen harika yer nasıl işler, bu büyük şehir nasıl işler, onu anlatır. Guyton diye bir yazarı vardır, en meşhur ders kitabının. Fakat Guyton çok enteresan bir adam. Ben yazları zevkine bu kitabı okurdum. Yani roman okur gibi fizyoloji okurdum. Vücut nasıl çalışıyor biraz öğrenmek için. Hep şöyle bitirir. İşte ağ yuvarlar böyle, ak yuvarlar böyle, hücreler şöyle çalışıyor. bu kadar mükemmel bir sistem nasıl olmuş da olmuş, insan hayret ediyor filan. Her lafın sonunda, her organ sisteminin sonunda Guyton lafı gelirdi, oraya bağlardı benim hatırlayabildiğim kadarıyla. Yani böyle bir hayret ve hayranlık ima eder. Yani bunu mutlak bir kudretin en harikulade bir şekilde yarattığına dair imanını satır aralarından sezersiniz.
Değil mi?
Çünkü kendisi de büyüleniyor. Bunu anlatırken adam büyük bir hayret ve coşkuyla anlatıyor ve size de o coşkuyu geçiriyor.
Şimdi niye büyüleniyor? Değil mi? Bir de o var yani. Şunun için büyüleniyor. Çünkü o da yani o bir kabiliyet, hani fıtratı İslam üzere yarattım buyuruluyor ya, işte o fıtratı İslam'ın bir izdüşüm o büyülenme. Yani size Cenab-ı Allah bana gelecek olan yolun anahtarı, kapısı burada. Onu gösteriyor o büyülenmeyle. O kabiliyeti vermiş size. Mesela tabiattaki hadiseler de böyle. Güneş batarken, güneş doğarken, yağmurda, karda vesairede siz estetik bir haz duyuyorsunuz. Halbuki olan olay mekanik bir olay. Isı transferi oluyor, yağmur yağıyor. İşte rüzgar esiyor, kar yağıyor. Yani olay fiziksel bir olay. Peki niye etkileniyorsunuz? Çünkü oradan yola çıkarak size bana gelebilirsin. Bu yolun kapısı budur. İşaret levhası budur diyor yani. Bu bir haz duyuyorsunuz. Hı hı. Bir hayranlık duyuyorsunuz. Onun için ben hep söylüyorum. Sizin şey kitabı gibi, fizyoloji kitabı gibi tabiatı da bizim bu güzellikleri fark etmemiz lazım. Bunları kaçırmamamız lazım. Bunlar bizim için ve kendisine ulaşan yolun başlangıcı olarak diye benim algıladığım böyle. Şimdi önümüz bahar kısmet olursa nice güzellikler zuhur edecek. O güzellikleri kaçırmamamız gerekiyor. Fevt etmememiz gerekiyor fırsatları.
Meşhur türküde var ya, bahar gelsin karşı dağa çıkayım, belki derdimize çare bir çiçek diyor.
Evet, evet, hiç şüphe etmeyin. Aynen öyle. Aynen öyle. Yahut da bir dut ağacı.
Bir dut ağacı, dut ağacı, evet, evet.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Onu kaçırmamak lazım değil mi efendim? Tabii, yani tabii. Güneşin doğuşu batışı, yağmurun için, yağması da öyle. O bizim
için. Diğer canlıların onunla bir alakası yok. Onlar onu fiziksel bir hadise olarak görüyorlar, saklanıyor vesaire. Biz oturup seyrediyoruz.
Evet.
Hatta bazen Nisan yağmurlarında ıslanmayı tercih ediyoruz yani.
Yağmura kendinizi açın buyuruyor Hazreti Resul, çünkü onun Allah ile akdi tazedir.
Buyurur. Ya.
Başınızı açın yağmurda, ıslanın yani. Biraz yağmur kimseyi incitmez.
Zaten rahmettir adı. Yani rahmet, evet. Eskiler bizim büyüklerimiz rahmet yağıyor derlerdi. Rahmet yağıyor.
Evet. Eyvallah böyle. Efendim. Evet kıymetli hocam, böyle bir dönemin sonuna geldik. Bir sezonun sonuna geldik diyelim. Teşekkür ederiz. Estağfurullah. Lütfettiniz.
Estağfurullah.
Lütfen. Yani İsteren genç bile. Dostlarımız için de, programımızın takipçileri için de çok faydalı oldu. Yani zaten hasretle İnşallah. Bekliyorlardı, çağırıyorlardı.
İnşallah. O büyüklerin himmeti, onların feyzi bereketidir.
Eyvallah.
Biz vesile oluyoruz inşallah.
Eyvallah.
Hocam siz genç kardeşimize tavsiye olarak demişsiniz ya, Allah'a dayan.
Evet.
Hikmet, sahaya saral, hikmete ram ol diye. Evet. Hocam da lütfederse bize böyle Hitam-ı Hümis kabilinden bir söz lütfetse
ne
de.
Ne güzel olur.
Biz bu dönem böyle
bitirmiş. Hitam-ı Hümis deyince hemen aklıma şey Galip geldi. Sen yarını bir haber mi sandın, yoksa seni terk eder mi sandın? Zaman zaman insanlar böyle bir karamsarla ümitsiz hale düşerler. Orada yar dedi Cenab-ı Rabbül Alemin'dir. Galip kendisine söylüyor. Sen yarını bir haber mi sandın, yoksa seni terk eder mi sandın? İmtihan zamanları biraz uzayabiliyor sorular. İnşallah kolay gelsin.
İnşallah.
İnşallah kolay gelsin.
Eyvallah efendim. Yarimiz bizden habersiz değil. Biz yeter ki ondan habersiz olmayalım.
En mühim o. En mühim nokta o.
Kıymetli hocam, gönlünüze bereket. Allah razı olsun.
Cümlemizden efendim.
Mehmet kardeşim, gönlüne bereket. Yine sağlık. Değerli dostlar, kıymetli Gönül Sadası dinleyenleri, bir programın daha sonuna geldik. İnşallah güzel zamanlarda, geniş zamanlarda ruha kabz değil, genişlik veren zamanlarda buluşmak ümidiyle, yarimizden habersiz olmadan geçirelim zamanı. Ariflerden birinin sözüyle, bu dünyaya var olmaya değil, yar olmaya geldik diyor. Bu programda da sık sık tekrar ettik. Sevgili olmanın ne büyük bir armağan, ne büyük bir rütbe olduğunu bilerek ömrümüzü devam ettirelim inşallah. Bu bilinçle, nefes ayıklığıyla, bilinç üzere, varlığın şükrünü eda ederek, varlığın şükrünü yerine getirerek yaşama inşallah devam edelim. Kıymetli hocamız Saadettin Ökten'e ve değerli kardeşim Mehmet Dinç'e çok teşekkür ediyorum. Baki kalan bu kubbede hoş bir sadaymış. Gönül sadasından şimdilik Allah'a ısmarladık.